Ayrım 37, sayfa 310. Johannesburg borsası 2 Ocak sabahı açıldığında ilk yarım saat içinde pek az alışveriş yapılabildi. Ortalık bir savaş yerine dönmüştü. Simsarlar birbirlerinin neredeyse gırtlarına sarılacaktı. Herkes bir an önce dikkat çekmeye çabalıyordu. Ama akşam paydos zili çaldığında borsa artık silkinmiş, yeni düzenine oturmuştu. Rapkin ve Swayze şirketinden Bay Swayze, Senten'e ilk telefon eden simsar oldu. Piyasa ne kadar coşkunsa adamın sesi de bir o kadar coşkundu. Sevgili Bayan Courtney, koşullar göz önüne alınırsa Senten bu laubaliliği sineye çekmek zorundaydı. Çok sevgili Bayan Courtney, zaman ayarlamanız hemen hemen mucizevi bir şey oldu efendim. Bildiğiniz gibi maalesef tüm siparişinizi gerçekleştirme olanağını bulamadık. Ancak 440 bin hisse alabildik. Fiyatı da ortalama olarak 25 şilinden oldu. Siparişinizin büyüklüğü fiyatları 2,6 kadar yukarıya itti. Ama yine de Senten adamın müjde vermeye hazırlandığını hissediyordu. Yine de size o hisselerin bu sabah 55 şilinden işlem görmekte olduğunu ve fiyatının hala arttığını söylemekten sevinç duyuyorum. Hafta sonunda 60 şilin olacağı kesin görünüyor ve "Satın hepsini," dedi Senten alçak sesle. Adamın boğulur gibi olduğunu duydu. "Eğer bir küçük öğüdüme kulak vermeye hazırsanız," "Satın," diye tekrarladı Senten. "Hepsini satın." Telefonu kapattı, pencereden dışarıya doğru bakıp kârını hesaplamaya çalıştı. Tam o sırada telefon tekrar çaldı. Simsarlar peş peşe telefon ediyor, ona kazancını bildiriyorlardı. Derken Windhoek'tan bir telefon geldi. "Doktor Twentyman Jones, sesinizi duymak ne güzel." Senten o sesi hemen tanımıştı. "Bayan Courtney, durum çok güzel," dedi adam en kederli sesiyle. "Hani madeni yine kâr etmeye başlayacak. De Beers'in kıstığı kotaya rağmen." Senten, "Köşeyi döndük," diyerek güldü. "Dertten kurtulduk." "Ama henüz kesin hesaplara girmeyelim Bayan Courtney." "Doktor Twentyman Jones, sizi çok seviyorum." Hattın 1.000 mil ötesinde hayret dolu bir sessizlik oldu. Senten devam etti. "Buradan ayrılabildiğim ilk fırsatta geleceğim. Yapacak çok işimiz var." Telefonu kapatıp şasayı aramaya çıktı. Çocuk ahırların orada siyah seyislerle çene çalıyor, polo takımlarını parlatıyordu. "Canım, ben Cape Town'a kadar gidiyorum. Benimle gelir misin?" "Ta oraya neden gidiyorsun Mater?" "İşte orası sürpriz." Şasanın dikkatini tümüyle çekebilmenin en kesin yolu buydu. Çocuk takımları AB'ye fırlatıp ayağa kalktı. Senten'in neşesi bulaşıcıydı. Strand sokağındaki oto galerisine girdiklerinde ikisi de gülüyorlardı. Satış müdürü cam odasından koşarak geldi. "Bayan Courtney, sizi çoktandır görememiştik. Mutlu yeni yıllar dileyebilir miyim?" "Öyle olacağı benziyor," diyerek gülümsedi Senten. "Mutluluk dediniz ya Bay Timms, yeni daimlerimi en çabuk ne zaman teslim edebilirsiniz?" "Yine sarı olacak tabii. Siyah bordürlü tabii. Ve her zamanki aksesuar, kokteyl barı falan, hepsi Bay Timms. Londra büromuza hemen telgraf çekerim. 4 ay desek iyi mi Bayan Courtney?" "3 desek daha iyi Bay Timms." Tekrar sokağa çıkana kadar şasa kendini güç tutabildi. "Mater, aklını mı kaçırdın? 5 paramız yok." "Eh, o zaman da gösterişli yoksullar olalım canım. Şimdi nereye gidiyoruz?" "Postaneye." Senten telgraf tezgahında Bond Sokağı'ndaki Sotheby firmasına şu telgrafı çekti. "Satıştan vazgeçildi. Stop. Lütfen hazırlıkları iptal edin." Sonra da öğle yemeği yemek üzere Mount Nelson Oteli'ne gittiler. Blaine yeni koalisyon hükümetiyle ilgili toplantılardan kurtulur kurtulmaz geleceğine söz vermişti, sözünü de tuttu. Senten onun yüzünü gördüğü anda içindeki coşkun sevincin öldüğünü hissetti. "Ne oldu Blaine?" "Biraz yürüyelim Senten. Bütün gün kapalı yerdeydim." Malikanenin arkasındaki Korbonkelberg yamaçlarına tırmandılar. Tepeye varınca devrilmiş bir kütüğün üzerine oturup grubu seyrettiler. "Söylesene Blaine." Onun koluna sarılmış, ısrar ediyordu. Blaine başını ona çevirdi. "Isabella," dedi acı dolu bir sesle. "Ondan haber mi aldın?" Sente'nin neşesi büsbütün kaçmıştı. "Doktorlar ona hiçbir yardımda bulunamıyorlar. Southampton'dan ilk posta gemisiyle dönüyor." Onlar sessiz otururken güneş denizin gümüş sularına gömüldü. Dünyanın ışığını da birlikte götürdü. Her tarafı Sente'nin ruhu gibi kararttı. "Ne kadar garip," diye fısıldadı Senten. "Senin sayende hayatta istediğim her şeye sahip olabiliyorum da yalnız en çok istediğim şeye sana sahip olamıyorum sevgilim." Kadınlar mısır koçanını döve döve ezip un yaptılar. Bir takım sıvılarla karıştırıp hamur haline getirdiler. Deri torbalardan birine doldurdular. Swart Hendrik peşinde kardeşi Moses'le ay doğar doğmaz köyden o torbayı sırtına vurup ayrıldı. Sessizce tepelere tırmandılar. Hendrik nöbet tutarken Moses oradaki ağaca tırmandı. Yüksekteki kavuktan 14 paketin bulunduğu torbayı indirdi. Hendrik taşların sarılı olduğu kutu ve kağıtları ateşte yaktı, küllerini bir değnekle iyice dağıttı. Bu iş bitince kardeşine başını salladı. Moses hamuru kömürlerin üzerine döktü. Hamur köpürmeye başladığı zaman Hendrik elmasları da bulamaca boşaltıverdi. Moses balonlar çıkararak katılaşan ekmekçiklere doğru baktı. "Bunlar ölüm taşları," diye mırıldandı. "Bunlardan bize yarar gelmez. Beyazlar bunları çok fazla seviyor. Bunlar ölüm ve çılgınlık taşları." Hendrik ona aldırmadı. Somunlara birer birer biçim verdi. Dumana karşı gözlerini kısıyor, için için gülümsüyordu. Somunları kızarınca ters yüz etti, tuğla gibi sertleşene kadar pişirdi. Sonra ateşin üstünden alıp kenara soğumaya bıraktı. Bir süre bekledikten sonra somunları tekrar deri torbaya doldurup uyumakta olan köye döndüler. Sabah olduğunda erkenden yola çıktılar. Kadınlar onları bir mil öteye kadar geçirdi. Veda şarkıları mırıldanıp duruyorlardı. Kadınlar geride kalınca iki erkek de dönüp bakmadılar. Yamyazsı, kahverengi ufuklara doğru başlarında yükleriyle yollarını sürdürdüler. Gerçi akıllarına getirmiyorlardı ama bu manzaranın bir benzeri güney kesimde her köyde hemen her sabah rastlanan bir şeydi. Günler sonra iki adam hala yaya olarak işçi alma merkezine vardılar. Merkez bir dükkanın arka tarafında tek bir odaydı. Görevli de gelirini artırmak için göçebe kabilelerden deri satın alıp o işin de ticaretini yapmaktaydı. Witwater Strand Yerli İş Derneği'nin kısa adı Vanela olarak bilinirdi. Pençelerini Afrika'nın en ıssız diyarlarına kadar uzatmış bir kuruluştu. Görevli karşısına aptal gibi dikilen iki yeni adama baktı. Yüzlerini bilerek ifadesiz tutuyorlardı. Bakışları boştu. Siyah Afrikalının beyaz adam karşısında kendini koruyabilmesinin tek kesin yolu buydu çünkü. "İsim?" diye sordu adam. "Henry Tabaka." Hendrik bu yeni adı Moses'le akrabalığı belli olmasın, Lothar de la Rey olayının da kokusu çıkmasın diye uydurmuştu. "İsim?" "Moses Gama." "Daha önce madenlerde çalıştınız mı? İngilizce bilir misiniz?" "Evet, Basi." Başları eğikti. Adam bundan hoşlandı, sırıttı. "İyi, çok iyi. Goldie'den köyünüze zengin döneceksiniz. Bol karı alacaksınız. Bol keyif, ha?" İkisine birer yeşil vanilla kartı uzattı, birer de otobüs bileti verdi. "Otobüs neredeyse gelir, dışarıda bekleyin," dedi. Sonra da onları unuttu. İşçi başına bir guinalık komisyonunu kazanmıştı artık. Kolay kazanılan para, görevi de bitmişti. İki işçi dükkanın saçağı altında tam 48 saat beklediler. Sonunda otobüs dumanlar püskürterek çıka geldi. Pek kısa durdu. İkisi azıcık eşyalarını tepedeki yere attılar, dop dolu taşıta binip tahta kerevetlerdeki kalabalığın arasına sıkıştılar. Taşıt düdük çaldı, dumanlar çıkardı. Siyah yolcularını ovalardan, yaylalardan geçirdi. İki gün sonra Windhoek dışındaki dikenli tel çevrili Vanele istasyonu önüne getirip indirdi. Çoğu genç olan yolcular inip amaçsız bakışlarla çevrelerine bakındılar. Derken koluna yetki rozetleri takılı dev bir siyah gelip copuyla onları sıraya soktu, tel örgünün kapısından içeri yürüttü. İstasyon müdürü beyazdı. Binanın kapısındaki sahanlıkta oturuyordu. Dirseğinin dibinde koca bir şişe Alman birası vardı. Şapkasıyla kendini yelpazeleyip duruyordu. Siyah ustabaşı birer birer yeni işçileri ona doğru itti, incelemesini sağladı. Adam içlerinden yalnızca bir tanesini reddetti. Sıska, fare gibi bir adamdı o da. Balkonun merdivenlerini çıkacak gücü zor bulabilmişti. Herif verem garanti. Birasından bir yudum aldı. Kurtul ondan. Geldiği yere yolla gitsin. Hendrik yaklaşınca adam sandalyesinde doğruldu, bira bardağını elinden bıraktı. Adın ne oğlum diye sordu. Tabaka. Ha, İngilizce biliyorsun demek. Müdürün gözleri kısıldı. Sorun çıkaracak tipleri tanımakta ustaydı. İşi buydu. Gözlerinden anlardı. Bakışlarındaki zeka ve saldırganlık parıltısından, yürüyüşlerinden, omuzlarını tutuş biçimlerinden. Bu iri kıyım herif de sorunun büyüğüydü. ''Başın polisle mi dertte oğlum?'' diye sordu. ''Bir başkasının hayvanını mı çaldın? Belki de kardeşini öldürdün ya da kardeşinin karısıyla yattın ha?'' Hendrik ona boş boş baktı. ''Cevap ver oğlum.'' ''Hayır.'' Benimle konuşurken Baas diyeceksin, anladın mı? Evet Baas, dedi Hendrik dikkatle. Müdür hemen polis dosyasını açtı. Zaten masasında, dirseğinin yanı başında duruyordu. Parmağını listenin üzerinde ağır ağır kaydırdı. Başını aniden kaldırıp Hendrik'in yüzünde bir korku ya da telaş bulmaya uğraştı. Ama Hendrik Afrika maskesini kuşanmıştı yüzüne. Aptal, boş, çekimser. Tanrım, amma da korkuyorlar. Defteri tekrar masaya fırlattı. Götür hepsini, dedi siyah ustabaşına. Bira şişesiyle bardağı eline aldı, çalışma odasına girdi. Barakalardan birine doğru yürütülürken Moses abine yavaşça ''Sen bu işi bilirsin abi'' diye fısıldadı. İnsan aç beyaz sırtlanla karşılaştığında elini onun ağzına sokmaz. Hendrik hiç cevap vermedi. Şansları vardı. Barakanın içi zaten doluydu. Bütün tesiste 300 kadar siyah işçi bekleşmekteydi. Kimi 10 gün önce gelmişti. Yeni yolculuğun zamanı yaklaşıyordu. Hendrik ile Moses burada uzun zaman beklemek zorunda kalmadılar. O gece tren vagonları kampın yanından geçen hatta girdi. Siyah ustabaşı hepsini şafaktan önce uyandırdı. Eşyalarınızı toplayın. Vakit geldi. Tren sizi Goldie'ye altının yerine götürecek. Sıra olup yoklamaya cevap verdiler. Sonra bekleyen vagonlara götürüldüler. Burada da bir başka beyaz adam görevdeydi. Uzun boylu, güneş yanığı biriydi. Haki gömleğinin kolları kalın pazularının tepesine kadar sıvanmış, biçimsiz siyah şapkasının altından sarı bukleleri uçuşuyordu. Yüz çizgileri yassı, Slav havalıydı. Dişleri çarpık, tütün lekeli, gözleri sisli bir maviydi. Durmadan budala bulada budala sırıtıyor, arka dişlerinden birindeki çürüğü emip duruyordu. Kayışını bileğine geçirdiği bir cop taşımaktaydı. İkide bir, hiç yoktan copunu önünden geçmekte olan işçilerden birinin bacaklarında şaklatıyordu. Bunu hesaplı bir zalimlikten ötürü değil, daha çok canının sıkıntısından yapmaktaydı. Yavaş vuruyordu ama yine de can yakıyordu vuruşu. Darbeyi yiyen yılan sokmuş gibi bağırıyor, son hızla kendini trenin merdivenlerine atıyordu. Hendrik adamın hizasına gelince çarpık dişlerin üzerindeki dudaklar gerildi, adam pis pis sırıttı. Kamp müdürü koca ovan boyu daha önce göstermişti ona. Kötü bir tip diyerek uyarmıştı. Ona dikkat et, kontrolden çıkmasın. Adam copunu Hendrik'in diz arkasındaki hassas yerine indirdi. Marş diye bağırdı bir yandan, çabuk ol. Hendrik'in derisi yarılmadı. Adam vurmakta pek ustaydı. Yalnızca ten üzerinde mor bir renk belirdi. Hendrik olduğu yerde durdu. Öteki ayağını kaldırıp trenin basamağına bastı. Yükünü kafasında dengeleyip eliyle parmaklığı tuttu. Sonra başını ağır ağır çevirdi. Beyaz adamın açık mavi gözlerine baktı. Evet diyerek cesaret verdi ona beyaz adam. Gözlerinde ilk defa bir ilgi ışığı oynaştı. Duruşu değişti, ayaklarının şişkin yerine basarak durdu. Evet diye tekrarladı. Bu siyah devi burada herkesin gözü önünde haklamak istiyordu. Trende belki 5 günlük yol gideceklerdi. Yorucu, susuz, sinir bozucu 5 gün. En iyisi yapacağını yolculuğun başında yapmaktı. Böylece ötekilere de hır çıkarırlarsa başlarına nelerin geleceğini anlatırdı. Kimse hır çıkarmazdı ondan sonra. Haydi kafir! Sesi kısılmış gibiydi. Hakareti kişiselleştirmeye ve ağırlaştırmaya uğraşıyordu. İşinin en çok bu kısmını severdi. İyi de başarırdı. Bu küstah piçle işi bittiğinde herifin yolculuk yapacak hali kalmayacaktı. 5 kaburgası kırıldıktan sonra kimsenin de işine yaramazdı zaten. Belki çenesi de kırılırdı ek olarak. Hendrik ise ona göre fazla hızlıydı. Bir sıçrayışta trene girdi. Beyaz adamı saldırmaya hazır tek başına bıraktı. Hendrik'in bu davranışı adamı afallattı. Tam indireceği sırada copu havayı yarmış, darbe boşa gitmişti. Moses abini izlerken adamın yüzündeki öldürmeye hazır ifadeyi gördü. Trende yüklerini fileye yerleştirirlerken Henry'ye "Daha seninle işim bitmedi." diye uyarıda bulundu. Yine düşecek peşine. Öğlene doğru tren hareket etti. Birkaç saat durak halka ilerlediler, sonra güneye doğru durmaksızın yola koyuldular. Öğleden sonra küçük bir istasyonda yarım saat kadar durdular. Baştaki vagona yiyecek sandıkları yüklendi. Siyah ustabaşılar tekerlekli masaları vagonlardan geçirdiler. Her işçiye küçük bir teneke tabak içinde mısır ekmeği ve fasulye yemeği uzattılar. Swart Henry'in hizasına geldiklerinde olaya nezaret eden beyaz adam tabağı eline aldı. Henry'e kendisi vermek istiyormuş gibi göründü. ''Bu kafire iyi bakmamız gerek.'' dedi yüksek sesle. ''Goldie de iş çıkarmak için sağlam olması gerek.'' Tabağa biraz daha fasulye koyup Hendrik'e uzattı. ''Al kafir.'' Ama tam Hendrik tabağa uzanırken adam tabağı elinden bıraktı, yere düşürdü. Sıcak fasulyeler Hendrik'in ayaklarına saçıldı. Beyaz adam mısır ekmeğini çizmesiyle iyice ezdi, sonra geri çekildi. Elini beline dayayıp sırıttı. Budala, sakar herif. Bir kişiye bir kere yemek verilir. Yerden yalayıp yemek istiyorsan o senin bileceğin iş. Henry'in tepki göstermesini umutla bekledi. Sonra Hendrik bakışlarını yere indirince tiksinmiş gibi yüzünü buruşturdu. Hendrik eğildi, yerdeki ezilmiş mısır ekmeğini parmaklarıyla tekrar tabağa aldı. Sonra bir topak koparıp ağzına attı, ağır ağır çiğnemeye koyuldu. Bu sersem zenciler ne bulsa yer, kendi dışkısını bile diye homurdandı adam. Yürüyüp uzaklaştı. Vagonun pencerelerinde demir parmaklık vardı. İki yandaki kapılar dışarıdan kilitlenip sürgüleniyordu. Anahtarlar beyaz adamın kemerindeydi. Kapıları kilitlemeyi asla ihmal etmiyordu. İşçilerin yolculuk boyunca pişmanlığa kapılacağını tecrübelerinden bilmekteydi. Kimisi hızla giden trenden atlamaya bile korkuyordu. Beyaz adam birkaç saatte bir gelip kafa sayıyor, bunu gece yarısı bile yapıyordu. Henry'in başına dikilip fenerini onun yüzüne tutuyor, her geçişinde onu mutlaka uyandırıyordu. Henry'i kışkırtma niyetinden asla vazgeçmek bilmiyordu adam. Kafasını takmıştı bir kere. Durum aralarında bir iddia haline gelmeye başladı. Anlıyordu adam. Henry'in gözlerinden anlıyordu. Onu kudurtmaya kararlıydı. Kudurtup tepelemeye, yok etmeye kararlıydı. Sabır abi diye fısıldıyordum o ses Hendrik'e. Öfkeni tut, dikkatle besle. Büyüyeceği kadar büyüsün ki onu istediğin gibi kullanabilesin. Hendrik kardeşinin öğütlerine gittikçe daha çok bağlanıyordu. Moses zekiydi, ikna yeteneği yüksekti. Dili becerikli, doğru kelimeyi bulmakta pek ustaydı. Sözünü başkalarına dinletecek kişiliği de vardı. Hendrik onun bu niteliklerinin diğer işçiler üzerindeki etkisini de izleyebiliyordu. Moses önce kalabalık vagonda yanında oturanlarla alçak sesle konuşmaya başlamıştı. Gidecekleri yerin nasıl bir yer olacağını anlatıyordu onlara. Kendilerinden ne beklendiğini, yeni işverenlerini hayal kırıklığına uğratırlarsa başlarına neler geleceğini. Çevresindeki siyah suratlar dikkatle dinliyorlardı. Kısa zamanda uzaklarda oturanlar da onun sesini duyabilmek için çaba göstermeye başladılar. Daha yüksek sesle konuşk ama hepimiz duyabilelim sesini diye bağırır oldular. Moses Gama sesini yükseltti. Etkileyici bir bariton. Hepsi de saygıyla dinlediler. Goldie'de pek çok siyah adam olacak. İnanamayacağınız kadar Zulular, İksolar, Nidebeler, Swaziler, Niyasalar, 50'den fazla kabile, 50'den fazla duymadığınız dil konuşan adamlar. Siz beyaz adamlardan ne kadar farklıysanız o kabileler de sizden o kadar farklıdır. Bazıları bizim kabilemizin geleneksel kan düşmanıdır. Sizi parçalamak için sırtlan gibi fırsat kollarlar. Bazen yerin 7 kat dibinde, her zaman gece olan yerlerde bu tür adamların israfına sığınmış durumda bulursunuz kendinizi. Korunmak için çevrenizde hep güveneceğiniz insanlar bulundurmanız gerekir. Güçlü bir liderin sizi koruması şarttır. Bu korumaya karşılık siz de o lidere itaat ve sadakat vermelisiniz. Kısa zamanda adamlar o güçlü liderin Moses Gama olduğunu anladılar. Birkaç gün içinde 3 numaralı vagonun tartışmasız şefi olup çıkmıştı. Onlarla konuşur, sorularını cevaplarken bir yandan her birini izliyor, tartıyor, değerlendiriyordu. Korkularını ve güvensizliklerini ölçüyordu her birinin. Oturma düzenini yeni baştan ayarladı. Seçtiklerini orta bölüme, kendi oturduğu yere daha yakın oturttu, bir ekip kurdu. Ekibe seçtikleri çabucak saygınlık kazandılar. Yeni imparatorun çevresinde bir muhafız kıtası oluşturdular. Ayrım sonu.